Ayrım 24. Bir gün. David Nichols. Sayfa 387. Stephanie Shaw'un yeni bir meme pompası var. Son model, Finlandiya malı, tişörtün altından dıştan takma bir motor gibi pır pır ederek çalışırken onlar kanepede oturmuş Big Brother'ı seyretmeye çalışıyorlar. Emma bu akşam bir akşam yemeğine davet edildiğini sanmıştı ama Whitechapel'a geldiğinde Stephanie ve Adam'ı yemek yapamayacak kadar yorgun bulmuştu. Umuyorlardı ki Emma bunu sorun etmezdi. Yemek yerine oturup süt pompasının uğultusu salona bir süt sağım kulübesi havası verirken televizyon izleyip sohbet ediyorlar. Vaftiz annenin hayatındaki bir başka muhteşem gece. Emma'nın artık katılmak istemediği, hepsi bebeğe odaklı konuşmalar dönüyor ortada. Yeteri kadar romandan söz etmişlerdi önce ve evet, arkadaşın özelliklerini böylece minyatür bir bünyede görmenin eğlenceli ve etkileyici bir yanı da vardı. Ve tabii ki başkalarının mutluluğuna tanıklık etmek de mutluluk vericiydi her zaman için. Ama bu kadar çok mutluluk fazlaydı. Bu yıl evden her çıkışında yeni bir bebek suratına bastırılıyordu adeta. Birinin bir tuğla kalınlığındaki tatil resimlerini görünce de aynı berbat korkuyu hissediyor. Harika, çok iyi zaman geçirmişsiniz ama bundan bana ne? Bu nedenle arkadaşları, işlerin berbatlığından, hangi ilaçları kullandıklarından falan bahsettikleri zaman Emma büyülenmiş yüz ifadesini takınıyor sürekli. Ama çocuk doğurma mucizesi ve genel olarak ana baba olmanın başkalarına aktarılabilecek bir yanı yok. Emma, yarım kalmış uykuların gerginliğinden konuşmak istemiyor. Böyle olacağını daha önce işitmemişler miydi ki? Bebeğin gülümsemesinde bir işaret aramayı da istemiyor. Ya da eskiden nasıl da annesine benzedi ama şimdi babasına benzemeye başladı. Ama ağzının tıpkı annesi gibi olduğu da ilgilendirmiyor onu. Ya ellerin boyutuyla ilgili şu takıntı nedir? İnce, küçük parmaklı küçük eller. Asıl kocaman eller olsaydı üzerine konuşmak daha anlamlı olurdu. Bebeğin şu kürek gibi kocaman ellerine bir bak. Bu konuşmaya değer bir şeydi işte. Uyumak üzereyim diyor Stephanie'nin kocası Adam oturduğu koltukta başını yumruğuyla desteklerken. Gitsem iyi olacak sanırım diyor Emma. Hayır kal diyor Stephanie ama geçerli bir neden göstermiyor. Emma bir paket cips daha yiyor. Arkadaşlar ne oldu böyle? Eskiden eğlenceli, eğlenceyi seven, muhteşem ve ilginç tiplerdiler. Ama uzun zamandır çoğu geceler kokulu odalarda bunun gibi yorgun, rahatsız edici ölçüde boş gözlerle bakan çiftlerle bebeğin giderek küçüleceği yerde büyümesine şaşarak geçiyor. Bir bebek emeklediğinde bu sanki hiç beklenmeyen bir olaymış gibi atılan coşkulu çığlıklardan yoruldu artık. Ne bekliyorlardı acaba? Uçmasını mı? Bebeğin kafasının kokusuna karşı da duyarsız. Denedi bir kere. Saat kayışı gibi kokuyor. Çantasındaki telefon çalıyor. Ekranda Dexter'ın adını görüyor ama cevaplama zahmetine girmiyor. Hayır, Whitechapel'dan çıkıp Richmond'a kadar gidip Dexter'ın ağzıyla kızının göbeğini gıdıklamasını görmek istemiyor. Erkek arkadaşlarının yeni nesil genç baba rollerinin adam akıllı sıkılmış durumda. Bitkin ama iyi huylu, bezgin ama blücün ve ceketten oluşan kılık kıyafetler içinde modern görünümle dünyaya bir ufaklık armağan ettikleri için kendilerine saygı duyan, gururlu ve göbekli tipler. Fitilli kadife ceketlerinde bir parça çiş ve saçlarında biraz kusmuk olan tarihin ilk cesur öncüleri. Tabii bunların hiçbirini yüksek sesle söyleyemiyor. Bir kadının bebekleri, daha özelde bebekler hakkında konuşmayı sıkıcı bulmasında doğal olmayan bir şey var. Onun mutsuz, kıskanç ve yalnız olduğunu düşünürler. Ama herkesin ona uyuyabildiği, özgür olduğu, kendini ayıracak zamanı olduğu için, flört etme ve canı istediği zaman Paris'e gidebilme imkanı olduğu için ne kadar şanslı olduğunu söylemesinden de sıkılıyor. Sanki onu teselli ediyorlarmış gibi geliyor. Buna içerliyor ve küçümsendiğini hissediyor. Üstelik Paris'e gittiği falan da yok. Özellikle arkadaşlarından, ailesinden ve televizyonda duyduğu biyolojik saat konusundaki şakalardan sıkılıyor. İngilizcedeki en aptalca anlamsız ifade bekar. Onu hemen arkasından çikolata müptelası takip ediyor ve Emma pazar gazete eklerinin hayat tarzı fenomeni olmayı reddediyor. Evet, kimi nasihatleri, bazı pratik öğütleri anlayabilir ama işler tamamen kontrolden çıkmış durumda. Evet, ara sıra kendini mavi hastane gömleği içinde, yüzü terli ve ızdırap içinde hayal ediyor. Ama elini tutan adamın yüzü inatla belirsizliğini koruyor ve bu da üzerinde kafa yormamayı seçtiği bir fantezi olarak kalıyor. Olduğu zaman, eğer olursa o çocuğa tapar, küçücük ellerini anlamlandırır, konaklı küçük kafasının kokusunu bile alır. Bıngıldaktan, uykusuzluktan, gaz sancılarından, her ne halt varsa hepsinden söz eder. Günün birinde ufacık patikler karşısında kumrular gibi ötebilir hatta. Ama o zaman gelene kadar mesafesini korur, sakinliğini ve dinginliğini bozmaz. Stefani sağma işini tamamlıyor ve güzel bir şarap gibi ışığa tutarak Adam'a gösteriyor. Harika bir meme pompası olduğu konusunda hepsi hemfikir oluyorlar. Sıra bende diyor Emma ama kimse gülmüyor ve sanki bunu bekliyormuş gibi üst kattaki bebek uyanıyor. Birinin icat etmesi gereken şey diyor Adam, kloroformlu bebek mendili. Stefani içini çekiyor ve ağır ağır yürüyerek çıkıyor. Emma artık kesinlikle eve gitmesi gerektiğine karar veriyor. Geç yatıp müsveddiler üzerinde çalışabilir. Telefon yine titriyor. Dexter'dan mesaj var. Ona eşlik etmek için Suri'ye sürüklenir mi diye soruyor. Telefonu kapatıyor. Yolun uzun olduğunu biliyorum. Sanırım doğum sonrası depresyon geçiriyorum. Bir taksiye atla, ben öderim. Sylvie evde yok. Olsa da fark etmez. Ama fazla bir oda var. İstersen burada kalabilirsin. Her neyse, mesajı altında beni ara. Hoşça kal. Tekrar hoşça kal deyip dememekte tereddüt ediyor ve telefonu kapatıyor. Anlamsız bir mesaj. Gözünü kırpıp başını sallıyor. Biraz daha şarap dolduruyor. Telefonun adres defterinde ilerlerken S harfine geliyor. Suki'nin cep telefonu. Önce bir cevap gelmiyor ve Dexter kendini rahatlamış hissediyor. Çünkü ne olursa olsun eski sevgiliye telefon etmek ne kadar iyi olabilir? Telefonu kapatmak üzereyken o karakteristik bağırışı duyuyor. Alo! Hey, selam! Sunucu gülümsemesini takınıyor. Kimsiniz? Arkadan bir partinin gürültüsü geliyor, belki de bir restoran. Şamata kopuyor orada. Ne? Kimsin? Tahmin et bakalım. Ne? Seni duyamıyorum. Dedim ki tahmin et bakalım. Seni duyamıyorum. Kimsin? Tahmin et. Kim? Dedim ki. Oyun yorucu olmaya başlıyor. Böylece doğrudan ben Dexter diyor. Bir anlık duraklama. Dexter? Dexter Mayhew? Kaç tane Dexter tanıyorsun Suki? Hayır, hangi Dexter olduğunu biliyorum. Ben sadece hey Dexter, selam Dexter, bekle. Bir sandalyenin çekildiğini işliyor ve Suki'nin restorandan çıkıp merakla koridora yürüdüğünü hayal ediyor. Nasılsın Dexter? İyi mi? İyi. Ben sadece bilirsin. Bu akşam seni televizyonda gördüğümü söylemek için aradım. Bana eski günleri düşündürttü ve bir arayıp merhaba demeliyim dedim. Bu arada muhteşem görünüyordun. Televizyonda programı da beğendim. Harika bir format. Harika format mı? Seni soytarı. Nasılsın Suki? Aa, iyiyim iyiyim. Her yerdesin. İşini çok iyi yapıyorsun gerçekten. Teşekkürler, teşekkürler. Bir sessizlik oluyor. Dexter'ın parmağı kapatma düğmesine gidiyor. Kapat. Hat gidiyormuş gibi yap. Kapat, kapat, kapat, kapat. Ne kadar oldu? 5 yıl mı Dex? Biliyorum. Şimdi seni düşünüyordum. Çünkü televizyonda gördüm. Çok iyi görünüyordun. Nasılsın? Bunu söyleme. Daha önce söyledin. Dikkatini topla. Neredesin demek istedim. Çok gürültülü. Restoranda birkaç arkadaşla akşam yemeğindeyim. Tanıdığın biri var mı? Sanmam. Yeni arkadaşlar. Yeni arkadaşlar? Düşmanlık olabilir mi bu? Anladım. Tamam. Peki sen neredesin Dexter? Aa, evdeyim. Evde mi? Cumartesi gecesi. Bu sen değilsin galiba. Evet, biliyorsun. Ona evlendiğini, bir çocuğu olduğunu, banyoda yaşadığını söylemek üzere ki bunları söylemesinin, bu telefon görüşmesinin abesliğini büsbütün ortaya çıkaracağını düşünerek sessiz kalmayı tercih ediyor. Sessizlik biraz daha devam ediyor. Paşa'ya giderken bir kez giydiği pamuklu süveterin üzerinde sümükten bir apolet olduğunu fark ediyor. Parmak uçlarındaki yeni kokuyu duyuyor. Bebek bezinin ve karidesli krakerlerin berbat bir karışımı. Suki konuşuyor. Ana yemek şimdi geldi. Tamam, her neyse, sadece eski günleri düşünüyordum da seni görmenin hoş olabileceğini düşündüm. Bilirsin, öğle yemeği ya da bir şeyler içmek için. Sanki Suki tenha bir köşeye gitmiş de içeriden gelen müzik uzaklaşıyor. Katılaşmış bir sesle konuşuyor. Biliyor musun Dexter, bunun o kadar iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Aa, tamam. Demek istediğim şu, seni 5 yıldır görmedim ve düşünüyorum ki bu olduğunda genellikle bir nedeni vardır, öyle değil mi? Sadece düşünmüştüm. Diyorum ki aslında bana hiçbir zaman hoş bile davranmadın, benimle hiç ilgilenmedin, çoğu zaman sarhoş gezerdin. Aa, bu doğru değil. Bana sadık bile olmadın. Tanrı aşkına devamlı ayakçıları, garson kızları düzmekle meşguldün. Şimdi birden ortaya çıkıp sanki eski kankaymışız gibi telefon edip eski günleri özlem duymanı anlayamıyorum. 6 altın ayımız, dürüst konuşmak gerekirse benim için çok boktandı. Tamam Suki, taşı gediğine koydun. Hem üstelik başka biriyle beraberim. Gerçekten hoş biri ve çok mutluyum. Ve işin doğrusu şu anda beni bekliyor. Güzel, git öyleyse git. Üst katta Jasmine ağlamaya başlıyor, belki de utancından. Öyle çekip gidip sonra sarhoş olduğunda telefon edip sana koşmamı bekleyemezsin. Beklemiyorum, ben sadece tanrım tamam iyi unut gitsin. Jasmine'in uluması ahşap merdivenlerde yankılanarak aşağıya ulaşıyor. Bu ses de ne? Bebek. Kimin bebeği? Benim bebeğim, bir kızım var, 7 aylık. Dexter'ın utanması yetecek kadar uzun bir sessizlik oluyor. Sanki Suki konuşuyor. O zaman ne demeye bana çıkma teklif ediyorsun? Sadece bilirsin, arkadaşça bir görüşme. Benim arkadaşlarım var diyor Suki çok alçak sesle. Bence sen en iyisi git ve kızına bak, tamam mı Dex? Ve telefonu kapatıyor. Bir süre oturup boş hattı dinliyor. Sonunda telefonu indiriyor, gözünü dikip bakıyor. Sonra tokat yemiş gibi kafasını sallıyor. Tokat yedi. Evet, bu gayet iyiydi diye mırıldanıyor. Adres defteri, numarayı düzenle, numarayı sil. Suki'nin telefonu silmek istediğinden emin misin diye soruyor telefon. Lanet olsun. Evet, evet sil onu, evet. Tuşlara deli gibi basıyor. Numara silindi diyor telefon. Ama bu yeterli değil. Numara imha edildi. Numara buharlaştırıldı. İhtiyacı olan bu. Jasmine'in çığlıkları tepe noktasına ulaşıyor. Dexter birden ayağa fırlıyor ve telefonu duvara fırlatıyor. Farrow & Ball marka duvar kağıdının üzerinde kara bir leke kalıyor. Tekrar fırlatıyor. Suki'ye küfrederek, aptal için kendine küfrederek küçük bir şişe süt hazırlıyor. Kapağını sıkıca kapatıp cebine koyuyor. Şarabı kavrayıp merdivenlerden yukarı Jasmine'in ağlamasına koşuyor. Kulak tırmalayıcı berbat ses şimdi boğazını tırmalayarak çıkıyormuş gibi. Odaya dalıyor. Lanet olsun Jasmine, çeneni kapa, tamam mı? Diye bağırıyor. Jasmine'in gözleri korkuyla açılmış, yatağın içinde oturduğunu görünce hemen elleriyle ağzına vuruyor. Kızını kucağına alıp sırtını duvara dayayarak oturuyor. Kızını göğsüne yaslayıp ağlamasını bastırmaya çalışıyor, sonra kucağına yatırıyor. Dikkatle alnını okşuyor. Bu işe yaramayınca hafif hafif başının arkasına olmaya başlıyor. Baş parmağınla bastırabileceğin gizli bir nokta olması gerekmez mi? Avucuyla bebeğin elinde daireler çiziyor. Bebek öfkeyle parmaklarını kenetleyip bırakıyor. Hiçbir şey işe yaramıyor. Büyük kalın parmakları onu deniyor, bunu deniyor. Hiçbir şey fayda etmiyor. Belki kendini iyi hissetmiyor diye düşünüyor. Belki de sadece annesi yanında olmadığı için yapıyor. İşe yaramaz baba, işe yaramaz koca, işe yaramaz evlat. Ama ya iyi değilse? Sancısı olabilir diye düşünüyor. Ya da dişi çıkıyor olabilir. Dişi mi çıkıyor? Korku sarmaya başlıyor. Hastaneye mi gitmeli? Belki de ama şimdi araba kullanamayacak kadar sarhoş. İşe yaramaz, işe yaramaz, işe yaramaz adam. Hadi dikkatini topla diyor yüksek sesle. Rafta bir hap kutusu var. Üzerinde uyuklamaya neden olabilir yazıyor. İngiliz dilindeki en güzel sözcükler bunlar. Eskiden ödünç alabileceğin bir tişörtün var mı? Sözcükleriydi. Şimdi ise uyuklamaya neden olabilir. Biraz sessizleşene kadar dizinde zıplatıyor Jasmine'i. Sonra dolu kaşlı bebeğin tuzaklarına götürüyor. Ondan sonraki 20 dakika çılgınca bir kabare ortaya koymakla geçiyor. Kızına sallanan, konuşan hayvan taklitleri yapıyor. Sınırlı repertuarından neşeli sesler, değişik bölgesel aksanlar çıkıyor. Resimli kitapları bebeğin yüzüne tutuyor. Sayfalarını kaldırıyor, şeritlerini çekiyor. Sayfalara parmağını bastırarak ördek, inek, çuf çuf tren, neşeli kaplana bak bak diyor. Karma karışık bir kukla gösteri sahneye koyuyor. Plastik bir şempanze, Wheels on the Bus şarkısının ilk dizesini defalarca söylüyor. Tinky Winky, Old MacDonald şarkısını seslendiriyor. Doldurulmuş bir domuz, hiç nedensiz, Into the Groove şarkısını söylüyor. Cep telefonunu bebeğin küçük eline tutuşturuyor, düğmelerine bastırmasına, salyalarını klavyenin üzerine akıtmasına izin veriyor. Konuşan saati dinlerken en sonunda merhamete gelip sessizleşiyor bebek. Hafif hafif hıçkırıyor ama artık sessiz, hala uyanık ama halinden memnun. Odada buharlı tren şeklinde Fisher Price marka bir CD çalar var. Dexter ortalığa saçılan oyuncakları ve kitapları tekmeleyip çalma tuşuna basıyor. Bızlıklar için rahatlatıcı klasikler. Sylvie'nin bebek zihin kontrolü projesinin bir parçası. Şekerleme perisinin dansı duyuluyor küçük hoparlörden. Siz diye bağırıyor Dexter. Sesi yükseliyor ve sarhoş bir halde Jasmine'i göğsüne yaslayıp dans etmeye başlıyor. Jasmine geriniyor, parmakları önce yumruk oluyor, sonra gevşiyor ve babasının yüzüne ilk kez somurtmadan farklı bir ifadeyle bakıyor. Dexter de ona gülümsüyor. Jasmine gözlerini iri iri açarak dudaklarını şapırdatıyor, gülüyor. İşte benim kızım diyor Dexter. İşte benim güzelliğim. Morali yükseliyor ve aklına bir fikir geliyor. Jasmine'i omzundan sarkıtıyor. Yolunun üzerindeki kapı pervazına toslayarak aşağıya raflar takılana kadar geçici olarak CD'lerin durduğu karton kutuların bulunduğu mutfağa koşuyor. Binlerce CD var, çoğu eşantiyon. Soho'da o komik kulaklıklarla dolaştığı nüfuzlu günlerinden kalma bir miras. Diz çöküp tek eliyle kutuların içini karıştırıyor. Asıl olay Jasmine'i uyutmak değil, onu uyanık tutmak. Böylece bir parti düzenleyecekler. Sadece ikisi, herhangi bir gece kulübün sunabileceğinden çok daha iyisi. Suki Meadows'u salla gitsin, kızına DJ'lik yapacak. Artık canlanmış olarak CD kutularının daha derine inerek karıştırıyor, son 10 yılın modası CD'lere bakıyor. Aradan bazılarını ayırıp yerdeki yığının arasına atıyor. Parti planını hazırlıyor. Acid Jazz ve Breakbeat 70'lerin funk müziği ve acid house, elektronik müzik. Eski müziklere bakmak zevkli olabilirdi ama geçmişteki tanımadığı yabancılarla dairesinde geçirilen uykusuz gecelerin, uzun zamandır hatırlamadığı arkadaşlarla edinilen ahmakça sohbetlerin anılarına bağlanınca bunlar kendini sinirli ve endişeli hissetmeye başlıyor. Dans müziği de onu tedirginleştiriyor. Yaşlanmak bu olsa gerek diye düşünüyor. Sonra bir CD'nin sırtını görüyor. Emma'nın yazısı. Geçen yıl 1 Ağustos'taki 35. doğum günü için düğünden hemen önce yepyeni bilgisayarında kendi hazırladığı bir derleme. Derlemenin adı 11 yıl ve ev yapımı iç çerçevenin içinde Emma'nın yazıcısında lekelenmiş bir fotoğraf var. Ama yine de Arthur'un koltuğunun zirvesinde, Adam Brown üzerinde yükselen sönmüş bir volkanın bir dağın kenarında oturmuş olan ikisini çıkarmak mümkün. Mezuniyetten sonraki o sabah olmalı. Nedir? 12 yıl mı oldu? Resimde Dexter dudaklarının arasında bir sigara ile bir kayaya yaslanmış. Emma çenesini dizlerine dayamış, biraz uzakta oturuyor. Beline sımsıkı oturmuş bir 501 giymiş. Gözlerini gölgeleyen kınalı saçları şimdiki halinden biraz daha tombul ve hantal. Fotoğraf çektirirken kullandığı, dudaklarını kapatıp ağzının bir tarafıyla gülümsediği ifadesi var yüzünde. Dexter Emma'nın yüzüne bakıyor ve gülüyor. Jasmine'e gösteriyor. Şuna bak, senin vaftiz annen Emma. Babana bak, ne kadar inceymiş. Bak elmacık kemikleri, babanın elmacık kemikleri vardı eskiden. Jasmine ses çıkarmadan gülüyor. Jasmine yatak odasına dönerek bebeği bir köşeye oturtuyor ve CD'yi kutusundan çıkartıyor. İçine bir kartpostal sıkıştırılmış, geçen yılki doğum günü kartı. 1 Ağustos 1999. İşte sana ev yapımı bir hediye. Kendi kendine şunu söyle, önemli olan düşünmek, önemli olan düşünmek. Bu senin için yıllar önce hazırladığım bir kaset derlemesinin sevgi dolu CD versiyonu. Senin o uyuşuk, saçma sapan şarkılarından hiçbiri yok. Gerçek şarkılar var. Umarım seversin. Mutlu yıllar Dexter ve harika yeni haberlerin için tebrikler. Koca, baba, her ikisinde de harika olacaksın. Seni yeniden bulmak güzel. Unutma, seni çok seviyorum. Eski arkadaşın Emma. Gülümsüyor ve diski tren şekilli CD çalara yerleştiriyor. Disk Massive Attack'le başlıyor. Unfinished Symphony, bitmeyen sempati parçası. Ayağıyla tempo tutarak şarkının sözlerini kızının kulağına mırıldanıyor. Eski pop müziği, iki şişe şarap ve uykusuzluk el ile verip kendisini duygusal hissetmesine neden oluyorlar. Fisher Price marka trenin sesini olabildiğince yükseltiyor. Sonra da The Smiths başlıyor. There is a light that never goes out. Hiç sönmeyen bir ışık var parçası. Ve aslında The Smiths'i hiçbir zaman önemsememiş olmasına rağmen etrafta kafa sallayıp zıplamaya devam ediyor. Bir öğrenci diskosunda sarhoş olmuş, 20'lik bir delikanlı gibi. Yüksek sesle şarkı söylüyor. Utanç verici ama umursamıyor. Sıralı evlerden birinin küçük odasında oyuncak bir trenden çıkan sesler eşliğinde kızıyla dans etmek. Aniden bir rahatlama duygusu hissediyor. Rahatlamadan daha fazlası haz. Dönüyor, tekerlekli bir tahta köpeğin üzerine basıyor. Sokak sarhoşları gibi sendeliyor. Bir eliyle duvara tutunarak dengesini sağlıyor. Dikkat, dengeli çocuk, diyor bağırarak. Sonra aşağıya Jasmine'e bakıyor. Harika, harika kızın iyi olduğunu ve güldüğünü görüyor. Hiç sönmeyen bir ışık var. Ve şimdi o daha çocukken annesinin çaldığı bir parça, Walk On By, geliyor. Allison bir elinde sigara, diğer elinde içkiyle bu parçayla salonda dans ettiğini hatırlıyor. Jasmine'i omzuna yerleştiriyor, nefesini ensesinde duyuyor ve diğer elini avucunun içine alıp ortalıkta enkazı tekmeleyerek eski moda bir dansa başlıyor. Bitkinliğin ve kırmızı şarabın tam ortasındayken Emma ile konuşmak için ani bir istek duyuyor. Şu anda ne dinlediğini ona söylemek istiyor ve sanki bunu bekliyormuş gibi şarkı biterken telefon çalıyor. Dağınık oyuncaklarla kitapları didikliyor hemen. Belki Emma arıyordur. Ekranda Sylvie yazıyor. Küfrediyor. Cevap vermek zorunda. Ayıl, ayıl, ayıl diyor kendi kendine. Bebek kaylasına yaslanıyor. Jasmine'i kucağına yerleştiriyor ve telefon açıyor. Selam Sylvie. Aynı anda Public Enemy'nin Fight the Power parçası çalmaya başlıyor. Kapatmak için düğmeyi bulmaya çalışıyor. Bu neydi? Müzik sadece. Jasmine'e birlikte küçük bir parti veriyorduk değil mi Jas? Jasmine demek istedim. Hala uyanık mı? Korkarım öyle. Sylvie için çekiyor. Neler yaptın şimdiye kadar? Sigara içtim, sarhoş oldum, bebeğimizi afyonladım, eski sevgilime telefon ettim, evi çöplüğe çevirdim, ortalıkta kendi kendime dans ettim, bir sokak sarhoşu gibi sendeledim. Aa, öyle takılıyorum. Televizyon seyrediyorum. Ya sen eğleniyor musun? İyi, herkes kafayı buldu tabii ki. Sen hariç. Sarhoş olamayacak kadar bitkinim. Çok sessiz orası. Neredesin? Otel odasındayım. Biraz uzanmak istiyorum. Sonra bir sonraki dalga için geri gideceğim. O konuşurken Dexter, Jasmine'in odasındaki enkazı kaldırıyor. Sütten sırılsıklam olmuş çarşaflar, ortalığa saçılmış oyuncaklar ve kitaplar, boş şarap şişesi ve yağlı bardak. Jasmine nasıl? Gülümsüyor, öyle değil mi tatlım? Anne telefonda, telefonu Jasmine'in kulağına dayıyor. Ama Jasmine sessiz duruyor. Dexter telefonu alıyor yeniden. Yine ben. İdare ediyorsun yani. Tabii ki, kuşkun mu vardı? Bir anlık duraklama oluyor. Partine dönmelisin. Belki de dönmeliyim. Yarın görüşürüz öğlene doğru. Tam olarak bilemiyorum. 11 gibi dönerim. Güzel, iyi geceler. İyi geceler Dexter. Sevgiler sana da. Sylvie telefonu kapatmak üzere ama Dexter bir şey daha söylemesi gerektiğini hissediyor. Sylvie, orada mısın? Sylvie telefonu yeniden kulağına götürüyor. Hı. Dexter yutkunuyor, dudaklarını yalıyor. Sadece şunu söylemek istedim. Demek istedim ki şu sıra bütün bu baba, koca işlerinde çok iyi olmadığımı biliyorum. Ama deniyorum, çalışıyorum. Daha iyi olacağım. Sylvie, söz veriyorum. Anlaşılan anlamaya çalışıyor. Konuşmadan önce bir sessizlik oluyor çünkü. Sonra kısık sesle konuşuyor. Dex, gayet iyi gidiyorsun. Biz sadece yolumuzu el yordamıyla bulmaya çalışıyoruz. Hepsi bu. Dexter içini çekiyor. Nedense daha fazlasını ummuştu. Partine dönsen iyi olacak. Yarın görüşürüz. Seni seviyorum. Ben de. Ve kapatıyor. Ev çok sessiz görünüyor. Kızı kucağında uyurken bir dakika kadar oturuyor ve kafasının içindeki kan ve şarabın uğultusunu dinliyor. Bir an için yalnızlık ve korkunun titreşimini hissediyor. Ama bu duyguyu uzaklaştırıyor. Ayağa kalkıp şimdi bir kedi yavrusu gibi uyuyan kızını yüzüne yaklaştırıyor. Kokusunu içine çekiyor. Kendi etinden ve kanından, sütlü, neredeyse tatlı bir koku. Et ve kan. Klişe bir ifade ama kızının yüzünde kendi görüntüsünü yakaladığı kimi anlar oluyor. Gerçeğin farkına varıyor ve neredeyse inanamıyor. İyi ya da kötü. O benim bir parçam. Kızını özenle yatağına bırakıyor. Çakmak taşı gibi keskin plastik bir domuzun üzerine basıyor. Kendine küfrediyor ve odanın ışığını söndürüyor. Thames'in 10 kilometre doğusunda Westminster'da bir otel odasında karısı elinde gevşekçe tuttuğu bir telefon olduğu halde bir yatağın kenarında çıplak oturuyor ve sessizce ağlamaya başlıyor. Banyodan su sesi geliyor. Sylvie ağlamanın yüzüne soktuğu durumdan hoşlanmıyor. Bu yüzden su sesi kesince çabucak gözlerini siliyor ve cep telefonunu yerdeki dağınık giysilerin içine atıyor. Her şey yolunda mı? Aa, biliyorsun tam olarak değil. Sesi çok sarhoş geliyordu. İyi olduğundan eminim. Hayır ama gerçekten sarhoş. Sesi tuhaf geliyordu. Belki de eve dönmeliyim. Kayın bornozunu bağlıyor. Tekrar yatak odasına dönüyor. Eğilip çıplak omuzlarını öpüyor. Dediğim gibi iyi olduğundan eminim. Silvi bir şey söylemiyor. Kayyum oturuyor ve yeniden öpüyor. Dene ve unut. Biraz eğlen. Bir içki daha ister misin? Hayır. Uzanmak ister misin? Hayır kayyum. Üzerindeki elini itiyor. Tanrı aşkına. Kayyum bir şey söyleme isteğine karşı direniyor. Geri dönüyor. Banyoya dişlerini fırçalamaya gidiyor. Bu gece için umutları buharlaşıyor. Olanlar hakkında konuşmak isteyeceğine dair korkunç bir his var içinde. Bu adil değil. Bu şekilde devam edemeyiz. Belki de onu anlatmalıyım. Bu tür saçmalıklar... Herife iş verdim diye düşünüyor öfkeyle. Bu yetmez mi? Tükürüp ağzını çalkalıyor. Odaya geri dönüp kendini yatağa atıyor. Bayan Sylvie Mayhew oturmuş, pencereden tenis boyunca uzanan ışıkları seyrederek, kocası için ne yapabileceğini düşünürken, kayyum kumandaya uzanıp öfkeyle uydu kanalları arasında dolaşıyor. 24. ayrımın sonu sayfa 402.